podcast dinle.
Türkiye'nin tek kültür sanat kanalı TRT2'den felsefe söyleşilerinden merhabalar efendim. Yeniden karşınızdayız. Düşünce ufkumuza yeni pencereler aralamaya çalışacağız ve tabii ki bir yolculuğa çıkacağız bu bölümde de her bölümde yapmaya çalıştığımız gibi. Bunu Profesör Doktor Şaban Teoman Dural'ı önderliğinde gerçekleştiriyoruz. Kendisi stüdyomuzda öncelikli olarak hoş geldiniz değerli hocam.
Hoş bulduk efendim.
Hocam sizi böyle sağlıkta afiyette gördükçe mutlu mesut oluyoruz.
Teşekkür ederim.
Daim olsun inşallah.
Eyvallah. Sağ olun. Ben de sizi gördükçe çok iyi oluyorum. Sağ olun. Karşılıklı iyi oluyoruz demektir.
Aynen hocam benim. Değerli izleyenler, hocamız bir önceki bölümde Platon'un devlet anlayışından ve akademiyadan bahsetmişti. Devletin hatta sıralanma şeklini nasıl bir ufka sahip olduğunu, Platon'da nasıl bir şekle bürünmüş olduğunu anlattı. Akademiyasından da bahsetmiştik. Ama akademiyadan bahsederken bir bilgi sorunu konusuna bir kez daha dönmemiz gerektiğini hissediyorum. Değerli hocam, bilgi sorunu en önemli sorun. Yani eğer biz bu konuyu daha net bir şekilde, sarih bir şekilde anlayamazsak, net demeyelim, net sizin de hoşnut olmadığınız bir terim, daha sarih bir şekilde anlayamazsak ciddi arızlar meydana geliyor.
Aynen o.
Bu konuyu bir kez daha ele alalım diyorum.
Hay hay. Dar manada o konuya tam girmeden biraz önce bahsettiğiniz bir şey vardı. Dediniz ki işte bilgi en önemli kısmı teşkil ediyor. Evet, bilgi, öğrenim ve siyaset. Eflatun'un üçlüsü. Bilgi, ne dedik? Öğrenim, öğretim ve devlet idaresi. Şimdi bu dedik ki, gene biz eski şeklimize dönelim. Şöyle bir idea var dedik. Bir ağaç değil de ağaç ideası. Burada da bir kişi var. Bu ağacın bu kişideki yansısı ne olarak geliyor? Kavram olarak geliyor. Nerede? İşte dimağında. Öyle mi? Bu ağacın görünürlükler dünyasında bir yansısı var. Burada da bir ağaç olsun. Herhangi bir ağaç. Nedir bu? Bir cüzdür. Tek başına. Aklıma Nazım Hikmet'in şiiri geldi. Bir orman gibi değildi. Bütün ve bir ağaç gibi tek mi? Öyle bir şeydi. Çok güzel bir şiirdir o.
Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine.
Kardeşçesine. Çok iyi dedim. Bu kişimiz. Oldu mu? Bu da kişimiz. Bunun burada yansısı var. Şimdi şu hatlar bununla tamamlanıyor. Daha doğrusu şuradaki hat, yani bu kişi bu nesneyi görüyor, bu var olanı görüyor. Ve bu var olanı kavraması için başka bir deyişle anlamlandırması için, buna bir anlam vermesi için bu burada, şunun buradaki yansısına bakması lazım. İdeanın dimağdaki yansısını bulması lazım. Karşımda nesneyi görüyorum. Diyelim ki bu ağaç olsun. Ben bunu görüyorum. Bunun zihnimde bir iz düşümünün bulunması gerekir ki İdeanın iz düşümü, ben buna anlam vereyim. Neyle anlam veriyorum? Sözle. Ah, bir ağaç var diyorum. Bir akasya, bir çam ağacı, herhangi bir ağaç, tek bir ağaç. Birçok ağaç da olabilir. O zaman neyi hatırlayacağım? Ormanın kavramını hatırlayacağım. Tamam mı? Şunu da belirteyim. Neyin iddiası var? Doğal varlıkların iddiası var. İddia aynı zamanda ne demiştik? Varlık demiştik. Yani var olanların topyekün biçimi. Toplamı değil, topyekün biçimi.
Hocam bu şimdi görünürlükler dünyasındaki ağaç cüz dedik ya. Kül olan idea mı oluyor?
İdea küldür. Oluyor tabii.
Peki bu durumda o zaman...
Ve aynı zamanda kavram da küldür.
Hah. Ama kavram ideadan en nihayetinde bir pay almıyor mu? Hani tümünü tamamını almıyor mu?
Almıyor. Ona geleceğiz. Ona şimdi geleceğiz. Şimdi bu kişi... Nedir? Bilen özne. Anlaşılıyor mu? Bu var olan bilinendir. Bilinendir. O bilinen, burası çok önemli bir nokta. Her var olan sürekli hareket halindedir. Herakleitos'u hatırlayın. Herakleitos'un o hareketliliği Eflatun'a da geçmiştir. Var olanlar sürekli hareket halindedirler. Bilmek için durdurmak zorundayız. Sabit hale getireceksin ki bilesin. Kim sabit hale geliyor? Bilinen ve aynı zamanda bilen. Örneği vermiştim ya, Kızılay Meydanı'nda cop yedikten sonra ben koşmaya başlıyorum. O arada hiçbir şey düşünemedim. Aklıma bir şey gelmedi. Ne zaman dil tarihin oralarda durdum? Niye durdum? Yoruldum artık, koşamaz hale geldim. O vakit düşünmeye başladım. Bana ne oldu dedim. Önce ne sorusu, yani olayın işleyişi, mekanizması aklıma gelmeye başladı. Daha sonra buradan nedene geçtim. Ve bu ikisini bağlayan ne? Nedir? Tabii geçmiş zaman olunca neydi diye soruyorsun. O neydi diyorsun. Kavramını arıyorum. Karşında doğal bir var olan olunca bununla kavramı arasındaki bağı nispeten kolay kuruyorsun. Burada ilk elde söz konusu olan eğitimdir. Bizi ilk inanç, bilgi denklemine götüren öğrenme süreci eğitimdir. Ne dedik eğitime? Tamamıyla biçimsel olmayan, Frenkçesiyle informal bir olay.
Ve yaşatmaya dönüktür.
Yaşanırken edinilir. Yaşama sırasında edinilir. Hangi yaşama? Gündelik yaşayışın akışında edinilir. Bunun için özel bir oturum düzenlenmez, öyle diyelim. Gayet mesela basit, ne bileyim ben, top oynamayı nerede öğrendiydik vaktiyle, bugün öyle değil artık. Mahallede, sokak aralarında, boş arsalarda. O neydi? Bir eğitimdi. Ben mesela futbolun biçimsel durumunu çok geç bir tarihte öğrenmeye başladım. O zamanlar savunma bilmem ne filan falan yok. Bekler var, half var. İngilizce'deki half'tan bozma half derdik. Forvet var denirdi. Bir de kaleci vardı. İşte biraz çevik olan adama sen kaleye geç derlerdi. O bilmem sağ bek olacak, bu sol bek olacak filan falan. Bir de tuttuğumuz takımın adamlarını ezberlerdik. Bu bilmem sol açıktır, bu sağ açıktır filan falan. Bunlar neydi? Yaşamanın akışı içinde öğrenilenlerdi. Yaşamanın akışında doğrudan doğruya karşılaştıklarını öğreniyorsun. Birisi sana bunu gösteriyor. Bu şudur diyor. Adı budur, bu şöyle bir işler yapar. Şöyle iş görür. Çoğunlukla eğitim iş görmeyle, Frenkçesiyle söylersek fonksiyonaliteyle ilintilidir. İş görmeyen şeylere pek rağbet edilmez eğitimde. Hatırlıyor muyum? Bulunduğun ortama göre eğitiliyorsun zaten. Köyde kırlık sahada eğitiliyorsan, orada yetişiyorsan, orada yaşıyorsan envai çeşit hayvanı görürsün, öğrenirsin. Ne iş görürler bunlar? Kimisi süt verir, kimisi işte sürüleri korur. Kimisi taşır. Hatta kimisi ilaç gibi gelir. Ne vardır burada? Nasıl sorusunun cevabını ararsın çoğu kere. Tütün bastırırlardı yaraya. O tütündeki şifa verici maddeler nelerdir? Ne alakası var? Görgüyle edinilen bilgilerdir. Anlatabiliyor muyum? Ve görgüyle edinilen bilgiler, yani nedenini bilmediğin, bilmediklerin, sadece nasılla kaldıkların çoğunlukla bilgi değil, inanç olarak kabul edilirler. İnançtadırlar. İnanç ile malumat arasındaki sınır boğuktur, müphemdir. Fazla yani belirgin bir olay yoktur orada. O sınır nerede belirginleşir? Malumattan ilme geçildiğinde, neden sorusunun cevabını getirdiğimizde ilme geçeriz. Şimdi bu eğitimden Eflatun çocuğu, genci, çocuğu diyelim, biz daha genç de değiliz, 6-7 yaşlarında Yok, biraz daha yukarısı. 6 yaşında ne dedik? Çocuk bahçesine alıyor. 8-10 yaşında diyelim, okula giriyor. Orada bir öğrenim başlıyor. Öğrenim başlıyor. Belli bir mahalledesin, tamam mı? Ve sana gitgide doğrudan var olan ile kavram arasındaki çizgiyi aşan bilgiler verilmeye başlanıyor. Tamam mı? Burada ne dedik? Bilen, bilinen. Bu bilinenler var olanlardır. Doğal var olanlardır. Yani topluma ait var olanlar da olabilir. Ev olabilir. Ne bileyim ben, herhangi bir yapı olabilir. Bilgine yahut da daha doğrusu bilme isteğine konu olan var olan nesnedir. Frenkçesiyle obje. Biraz önce söylediğimi tekrarlıyorum. Bilmek için hem ben hem de bilmeme konu olan var olanın durması lazım. Öznenin ve nesnenin durdurulması gerekiyor. Çünkü kavram duran bir olaydır. Hareket halinde değildir. Kavrama geri götürüyorum.
Zamanda geri gidiyorum demek mi bu biraz?
Anda duruyorsun, anda. O an. Çünkü gerçeklik andır. Şu an gerçekliktir. Burada görüyoruz, dokunuyoruz, tadıyoruz. Bu bir gerçekliktir. Burası bitecek. Şu programımız bitecek. Buradan ayrılacağız. O gerçeklik değil artık. Geride bıraktığımız gerçeklik ötesidir. Haftaya yeni programa geleceğiz. O da gerçeklik değildir. Gerçekliğe yakın olan nedir? Geçmiştir. Gelecek gerçekliği tamamıyla dışındadır. Geleceğin gerçekleşmesini bekleriz yahut umarız. İkisi arasında fark var. Dini ve din dışı. Ummak, ümit etmek dini bir olaydır. Beklemek din dışıdır. Seküler, Frenkçesiyle seküler. Sabahtan akşama laiklik falan diyoruz ya, bunu hep karıştırıyoruz. Hep karıştırıyoruz. Karman çorman bir dünyamız var. Çünkü arkamızda felsefemiz yok. Seküler ile laikliği sürekli karıştırırız. Laiklik, daha sonra sık sık geleceğiz, siyasi bir ıslah. Seküler, din dışı çok olağan, yani yaşanan bir olaydır. Her neyse şimdi, biz onu bir tarafa bırakalım, buraya gelelim. Bunu gördüm. Bunu gördükten sonra buna bir ilk anlam veriyorum. Bu nesneyi ben tanıyorum diye bir şey geçiyor içimden. O bir algıdır. Daha sonra bu gördüğümü çözümlüyorum. Çözümlüyorum. Bu gördüğüm ve bana tanıdık gelen nesne bir ağaç. Nerede? Ormanda yahut da bozkırın ortasında bir parkta. Ne ağacı? Falanca filanca ağacı. Yerli yerine koyuyorum. Yerli yerine. Kavramın içinde alt kavrama doğru yürüyorum. O bir idrak oluyor. Bazı söylediklerim zamana uygun değil. Bu verdiğim ayrıntılar Eflatun'da ve hatta Aristoteles'te geçmiyor. Hep zıplayarak gidiyorum ister istemez. Kant'ta var. Bu ayrım algı ve idrak.
Anlamakla idrak ayrı şeyler o zaman.
Anlamak hepsini kavruyor. Anlamada inceldiğin ölçüde, ayrıntıya indiğin ölçüde var olanın bilincini yaşıyorsun. İşte o idrak oluyor. Açık bilinç yanlıştır. Bilinç ya açıktır ya da yoktur. Ya vardır ya da yoktur. Şimdi algıda karşılaştığın var olanı anlamaya başlıyorsun. Anlamaya başlıyorsun. Anlam veriyorsun.
Anlamın bütününe biz idrak diyebilir miyiz peki? Öyle?
Anlamın bütününe idrak diyebiliriz. Hatta anlamdan da geçiyoruz artık. İdrakta bilgi var. İlk gördüğümde, ilk tattığımda, ilk dokunduğumda henüz bilgi yok. Anlam ile bilgi bir ve aynı şey değil. Bilgiye giriş kapısı anlamdır.
Duyu ve algıdır aynı zamanda.
İşte duyularla başlar, duygulardan geçer ve onun anlamlandırılması gerekir. Her duyduğun, her hissettiğin anlam değildir. Anlam için, anlamın ortaya çıkması için akla ihtiyaç vardır. Akıl işin içine giriyor. Ve yürüyorsun, devam ediyorsun düşünmeye. O devam ettiğin safhada bilgi oluşuyor. O rast geldiğin, o karşılaştığın var olanı ortamında tespit ediyorsun. Aslında %90 anlam bilginin içinde yer alır. Tek başına kalmaz. Dil de böyledir. Sözler tek başlarına bir anlam ifade eder ama görev ifa etmezler. Kitap nedir bu? Bir sözdür. Sonra demez misin? Kitap dedim. Yahut da burada ne görüyoruz? Kameraları görüyoruz. Kamera dedim. Peki. Ne diyorsun arkadaş? Stüdyoda bir sürü kamera var. Bu nedir? Bir bilgidir. Bilgi gerçekliği yansıtmakla görevlidir. Ama sen bunu bozabilirsin. Burada bir sürü göz benim üstüme dikildi. Bunlar bana bir komplo hazırlıyorlar. Tamam, bu da bir bilgi. Nasıl bir bilgi? Çarpıtılmış bir bilgi.
Oluyor. Zan mı oluyor peki bu?
Zan oluyor tabii. Zanla giriyor. Nedir o halde bilgide? Gerçeklikle bağ kurmanın yanında sürekli olarak bilgiyi kim alıyor? Akıl. O akıl neye tabi? Kurallarına tabi. Aklı idare eden kurallara mantık diyoruz. Sana bir bilgi aktarırken yalnızca gerçekliği getirmiyorum. Gerçekliği hikaye etmiyorum. Aynı zamanda mantığımın işleyişinden de bahsetmiş oluyorum. Mantığın işleyişine aykırı bir gerçeklik beyanında bulunuyorsam fıttırdı mı diyorsunuz? Aklını mı oynattın diyorsunuz.
Hocam o zaman o düşünce ve varlık bir arada yürüyor.
Bir arada yürüyor. Bir arada yürüyor. Kimi biz durduramıyoruz bir türlü? İnsanı. Bilgi edinmek için durduramıyorsun. İnsan madde, organ, organik, yani maddi, organik ve aynı zamanda manevi bir varlık. Üç katlı bir bina. Bunun en alt katını durduruyorsun, o maddi tarafını. Organik tarafını durdurmak bozuyor. Manevi tarafını hiç durduramıyorsun. Kısaca geçeyim ben bunu. Geleceğiz daha sonra. İnsanı bu bakımdan nesneleştirmek çok zor, hatta mümkün değil.
Peki o yüzden mi o insanın bir tek maddi tarafı belki bilimin konusu olabiliyor?
Orası bile
şüpheli.
Şüpheli. Sokrates'ten örnek getirdim ya, hastalanıyor, hekim geliyor. Üç pıt pıt bir tık tık işte teşhisini koyuyor, ilacını imal edecek. Aynı zamanda tabii eczacı o zamanın hekimleri. Adam kapıdan çıkarken arkasından bağırıyor bizimkisi. O zaten Sokrates, Nasreddin Hoca'nın selefi. Ya diyor, sen geldin beni birkaç dakika muayene ettin yahut bir saat, neyse artık o günün zaman birimini söylüyor. Dakika var mıydı? Vardı herhalde. Yoktu, dakika yoktu. Saat vardı. İşte bir saat muayene ettin diyor. Ben kendimi diyor işte şunca yıl 60 yıldır muayene ediyorum. Tanıyamıyorum, anlayamıyorum diyor. Sen nasıl oluyor da bir saatte beni ya da iki saatte çözdün gidiyorsun. Haklı mı haklı?
Ama bir yandan da haksız değil mi? Yani ayrım yapmıyor sanki gibi.
Şimdi Sokrates de insan ağırlıklı olarak manevi bir varlıktır. Tamam.
Ama hekim onun daha bedensel yönüne dair bir...
O beden yönü bile yani organik tarafı da bir kurbanın organizmasıyla bir ve aynı değil. Çünkü organikliğimize de maneviyatımız karışıyor. Her şeye burnunu sokuyor. Her şeyi alt üst ediyor o maneviyat dediğimiz olay. Bu bir. İkincisi, hastalandığımızda bize giren, bize karışan da gene organik bir varlık. Virüs yahut da şey, söyle adını, bakteri. Onlar da canlı. Onların da her biri bir yaramaz. Yani falanca hastalığın, A hastalığın etkeni, diyelim A hastalığın etkeni, alfa virüsü olsun yahut da bakterisi olsun. Birbirinin özdeşi alfa bakterileri yok ki. Her bakterinin genetik yapısında bir farklılık vardır. Az veya çok ayrı bir konu. Bunlar hepsi aynıymış gibi düşünüyorsun. Başka çaren yok. Biyolojinin büyük derdi bu. Fizik gibi değil. Hepsi bunların, nitekim buradaki ağacı da ben durduruyorum. Diyelim ki bu bir akasya. Birbirinin tıpkı basıma akasya olmaz. Her akasya biriciktir. Tekrar ediyorum, az veya çoktur genetik farklılığı ama var. Ama birmiş gibi kabul ediyoruz, başka çaremiz yok. İnsandaki o hareketlilik, o farklar o kadar çok ki onu nesne kılamıyorsun. Eflatun'da da daha nesne çok belirgin değildir. Aristoteles'te olacağı gibi. Çünkü nesne özneden tamamıyla ayrıdır. Aristoteles'e geldiğimizde göreceğiz. Bilim anlayışı budur. Özneni hiçbir şekil ve surette bilgi nesnesine katamazsın. Katmaktan sarf-ı nazar etmek zorundasın.
İnsan nesne olamıyorsa o durumda bilinemiyor mu? Hakkıyla bilinemeyecek hiçbir zaman ya da.
Hakkıyla bilinebilir, şu anlamda bilinir. Yaşama beraberliğinde bilinir. Hep onu söylüyorum ya. Birbirini en iyi tanımaya aday iki insan karı kocadır. Hayatlarını birbirlerine vakfetmişlerdir. Ve bütün çıplaklıklarıyla yaşarlar. Birlikte yaşarlar. Bu belki benim dediğim ideal bir evliliktir. Bunun dışında tanıyamazsın. Orada da nereye kadar tanırsa o da bir ayrı konu ama bütün öteki tanımalardan daha derine inen bir tanımadır.
Hocam bir de bilen, bilinenle bağ kuram, yani insanın kendisini tanıması mümkün.
Aynı yani. Aynı şey, o öyledir. O öz bilinçtir. Gayet tabii insanın kendini karşısına alması. Şizofren olmamak şartıyla tabii. Karşısına alması. İçimizde geçen konuşma da bunun bir ifadesidir. Monolog dediğimiz aslında bir diyalogtur. Onu daha önce söyledik. Ve temeli, yani bunun temel açıklanışı, ki işte Eflatun'da var, Sokrates'e dayanarak bunu söylüyor. O daimon Tanrı'nın sesi olarak kabul edilir. Vicdan. Vicdan. Öbürüsü de benim kendi sesim. Nefs. Sürekli olarak nefsle vicdan konuşma halindedirler. Hiç kimseyle biz bu kadar çok konuşmayız. Kendimizle konuştuğumuz kadar. Bunun için ama akıl sahibi olmamız lazım. Aklını yitirmiş, akıl sahibi olmayan insan iç muhasebesi yapamaz. İçindeki o konuşmayı sürdüremez. Çünkü konuşma kabiliyetini kaybeder. Akıl gitti mi konuşamaz. Dil biter. Dilin durur. Neden? Çünkü dil aklın dışa vurumudur. Şimdi bu var olanımız, görünen, görünürlükteki bir var olan değilse, o artık eğitimle giderek temel öğretimle verilemez. Bunun için yüksek öğrenime, yüksek öğretime ihtiyaç vardır. Nedir vaktimiz? Çünkü bunu kesmeyelim diyeceğim. Kesersek yapıştıramayız. Yüksek öğretime ihtiyaç vardır. Karşında doğrudan doğruya algılayabileceğin, algılayabildiğin, algılamakta olduğun bir var olan yok. Neydi bunlar? Kısaca matematik, ilahiyat, ahlak. Bu üçü için, bu üçü için yüksek öğretime ihtiyaç var. Yani akademi, Eflatun'un akademiyası burada kendini ihtiyaç olarak ortaya koyuyor. Durduk yerde benim çok param var. Ne yapayım bu parayı, kumar mı oynasam, takla mı atsam, hovardalık mı etsem şeklinde. Ya geldi bir okul kurayım da oraya vereyim parayı filan değil. Felsefesinde geldiği nokta yüksek öğretimi şart koşmaktadır. Bu konular, biraz önce bahsettiğim konular ve bunlara tabii Aristoteles'le birlikte metafizik girecek. Teorik konulardır. Nazari konulardır. mükaşefeyi gerektiren, seyrettirmeyi gerektiren, nereyi seyrediyorsun? Kavramlar dünyasını. Dış dünyadan ilham almıyorsun artık. Görünürlükler dünyasında bir ipucu bulamıyorsun. Dış dünyada gördüklerin, görünürlükler dünyasında karşılaştıkların seni dehan çerçevesinde, tabii seni derken herkes için bu böyle değil, o dahi kişi için bu böyle, görünürlükler dışında da bir gerçekliği bulmaya sevk ediyor. O bulduğun gerçeklik ötesi tutamak, gerçekliği daha sahih, daha aşikar kılmanda yardımcı olacaktır.
Peki hocam, onu da var olan olarak tasnif edebilir miyiz?
Edebiliriz. İdeal bir var olandır. Dediğim doğru, var olandan ziyade varlık olarak. Şimdi orada da tabii farklı durumlar var. Ahlakta gene var olanı bulabiliriz. Ama matematikte varlıklardan söz ediyoruz. Birbirlerinden ayrışmıyorlar. Bütün üçgenler birbirlerinin aynısıdır. Yalnız farklı üçgenler var.
Açılarına göre
değişir. Açılarına göre değişir. Ama aynı açıdan olan, ne kadar, yani diyelim ki şöyle bir üçgenim var. Bütün böyle üçgenler birbirlerinin özdeşidirler. Bütün böyle daireler birbirlerinin özdeşidirler. Bu anlamda bunlar varlıktır artık. Var olan değildir. Ahlakta da demin söylediğimi yanlışlama pahasına söyleyeceğim. Tek tek ahlak birimleri varlıktırlar. Doğru.
Cüzleri değil mi hocam?
Fazilet bir varlıktır.
Hmm. Adalet.
Adalet bir varlıktır. İyilik bir varlıktır. Ama bunların yansıması
var olandır.
O var olandır. Adil bir kişi, faziletli bir insan, İşte ne bileyim ben, iffetli bir kişi derken orada o kişi bir var olandır. Ve onu belirleyen ahlak unsuru o kişiyle birlikte bir var olanlaşıyor kişiyle birlikte. Haddi zatında varlıktır ama.
Adalet adil oluyor var olanlar dünyada.
Var olanlar, evet. Fazıl oluyor, faziletli vesaire.
Ya bir sıfat olarak iniyor
olarak
gibi.
Gidiyor,
kavram, evet. İsim orada.
Orada.
Kavram dünyası, evet. İsim buraya bir sıfat
güzel
olarak iniyor.
Güzel söyledin. Kavramların dildeki karşılığı isimdir. Ad değil, isim. Dil bilgisinde isimdir. Ve bunlar kavram olduklarından varlıktırlar. Kavram aynı zamanda dedik varlıktır ve kavramın en üst merci ideadır dedik. Şimdi kavramı ayrıntısı ve seçikliğiyle düşündüğün ölçüde bilgili ve akıllı bir insansın. Çok az insana nasip olan bir şeydir. Kavramların sınırı var mı? Var. O sınıra ulaşmak mümkün mü? Bunu öncelikle matematikçilere sormak lazım. Matematik kavramlarda o kavramın sınırına yaklaştığın ölçüde çok iyi düşünen bir kişisin, bir dahisin diyebilirim. Ama asıl en önemlisi ideaya çıkmaktır. Zaten kavramı, kavramda ne kadar derinleşirsen o derece kavramdan ideaya yol alıyorsun. İdeaların peki sınırı var mı? Onların da sınırı var. Oo. Ama sonsuzdurlar.
Nasıl oluyor?
Einstein evreni sonlu ama sınırsız olarak tasavvur ediyor. Sonlu ama sınırsız.
Hocam cehaletime verin. Çok çelişik geldi bu bana, geliyor, anlamıyorum.
Sınırı koyamazsın evrenin. Sınır koyduğun takdirde evren daha büyük bir evrenin içinde olması lazım. Ama bir sonu gelecek. Enerji tükenecek. Eflatun kavram içinde bunu söylüyor. Çok büyük ihtimalle bütün matematikçiler gibi Einstein de Eflatun'la etkilenmiş olması lazım. Sınırsız ama sonunu görüyor. O sonun, sona ulaşmaya imkan yok ama. O sadece tasavvur edebilirsin. Başlangıcı var mı kavramın? O konuda bize bir şey söylemiyor. Yani ezeli olup olmadığı konusunda bir şey söylemiyor. Ama ebedi olmadığını biliyoruz. Ne zaman o sonsuzluk ortadan kalkacak, yani ne zaman sonuna gelecek? O idea sönüp yeni bir idea başladığında herhalde. Onu da bilmiyoruz.
Hocam Parmenides de varlık için benzer bir şey söylüyordu.
Tabii. Zaten oradan almış büyük ölçüde. Eflatun'un iki temel ilham kaynağı var. Herakleitos ile Parmenides. Var olanlar dünyasında Herakleitosçu. Ama varlık dünya aleminde, idea aleminde
Parmenidesçi.
Parmenidesçi kesiliyor. Eflatun'un dünyası, bu da çok önemli bir nokta, dairevidir.
Bir döngü gibi mi?
Döngü gibidir. Döngü gibidir. Gök de öyledir, yer de öyledir. Bu yüzden de ruhun yeniden bedenleneceğine inandığı söylenir Eflatun'un. Onda da Pitagoras etkisini taşıdığını görüyoruz.
O zaman zaman anlayışı da çizgisel değil.
Değil, hayır. Döngüsel, dairevi bir şeysi vardı. Şimdi bu teorik bilme işi ne dedik? Yüksek öğretimin uhdesindedir. Ve karşısında var olan olmadan bilmeye eğilimli olduğu bir başka konu dedik, ahlaktır. Edep. Edep ile matematik baş tacıdır Eflatun'un. Matematik düzenleyen, nizam intizama sokan, aklın nizam intizama sokan melekesidir. Edep de gerek bireyi, gerekse yaşanılan toplumu düzenleyen kurallar bütünüdür. Bu bütünlüğü inşa eden filozoftur. Edepten hareketle ahlakı inşa ediyor. Ahlak insana mahsustur ve insanın fizik, biyolojik tabanından bağımsızdır. Bu bakımdan kültür ahlaktan neşet eder. Ahlak üzerine kurulur. Bize ne, kim veriyor ahlakı, yani edebi ve kültürü? Eğitim veriyor. O halde eğitim paideia aynı zamanda kültür demektir Eflatun'da. Ve bunlar, tekrar ediyorum, eğitim ve öğretimle aktarılırlar. İnsan eğitime ve öğretime tabi tutulmadıkça insanlaşamaz. Toplumsallaşamaz, insanlaşamaz. Eğitimin, öğretimin son durağı akademiyadır, yüksek öğretimdir. Ve Aristoteles bu kuruma, Eflatun'un akademiyasına 17 yaşında bir gençken katılıyor. Böylelikle biz burada artık kesin bir geçiş yapalım. Ha, bir şey eksik yaptık. Onu da tamamlayarak geçelim isterseniz. Devletin en alt, alt kısmında ne demiştik? Halk var. Değil mi?
Evet hocam.
Bu halkı istibdada mı
ne diyelim?
Asker demiştik hocam.
Asker.
Koruyucu.
Ya koruyucu. Ve halk. Şimdi bu halk koyu bir istibdat altında inim inim inleyen bir kitle değildir arkadaşlar. Evet, bu idare ediyor ama halkın kendine mahsus da bir idare şekli var. Meslekler, sanatlar kendi aralarında teşkilatlanırlar.
Ha, bu lonca teşkilat.
Lonca diyoruz. Evet, loncalı halinde teşkilatlanırlar. Ve bu loncaların teşkilatlanışı oylamayla olur. Loncanın başına getirdiğin adam oyla seçilir, gelir. Ve o loncayı yiyor. Ayakkabıcılar loncası, ne bileyim ben, marangozlar loncası. Ne dersen de işte. Rençberler loncası vesaire, gemiciler falan. hepsinin kendi seçilmiş adamları var. Ve bunlar tarafından yönlendirilirler. Sadece resmen yani idareyle kalmıyor. Hukuku vardır onun. Loncadan birisi bir suç işler. İşte o loncanın içinden seçilen adamlar yargılarlar. Ceza kesilir. Her loncanın kendi bir hukuku vardı ama bir de genel devletin hukuku var tabii. Genel devletin hukuku var. O devletin genel hukukuna filozof idareci bakmaktadır. Sadece kör bir istibdadın hüküm sürdüğü mıntıka ordudur. Orada herhangi bir seçim, meçim falan yok. Burada da gerçi seçim yok. Şu anlamda yok. Başa getirilen adamları şura kendisi oylar. Buna seçim diyorsanız burada da seçim var diyebiliriz. Ama burada hiçbir şey yok. Burada muhakkak seçimler dizisi vardır. Herhangi bir bozukluğun ortaya çıkmasını önlemek üzere bunlar vardır. Burası özerk bir yapıya sahiptir. Her lonca özerktir. Kendi kendini idare eder devlet çerçevesi içinde. Devletin yasalarını çiğneyemezsin genel olarak. Kanunlarını çiğneyemezsin. Ama onun içindeki özel kanunlarda geçerliliklerini muhafaza ederler. Mesela fiyatların belirlenmesinde lonca karar verir ama burada herhangi bir bozukluk ortaya çıktığında, fahiş bir fiyat falan çıktığında ya mal bozuksa lonca müdahale etmiyorsa burası eder o durumda. Böyle bir durum vardır. Önümüzdeki konuşmamızda artık Aristoteles'in akademiye intisabıyla inşallah başlayacağız. İnşallah hocam. İyi geceler dileyerek huzurunuzdan ayrılalım efendim. Podcast dinle.